Evet, Rabbin sözüne bugün 1. Korintliler bölümünden bakacağız. 1. Korintliler 1. bölüm 18 ve 25. ayetlere bakacağız kardeşler. 1. Korintliler 1, 18, 25. Sevgili kardeşler, her hafta tekrar ettiğimiz gibi bu yaşayan Rabbin diri sözüdür. Lütfen dikkatle dinleyin. Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı gücüdür. Nitekim şöyle yazılmıştır: bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim, akıllıların aklını boşa çıkaracağım. Hani nerede bilge kişi? Din bilgini nerede? Nerede bu çağın hünerli tartışmacısı? Tanrı dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? Madem ki dünya Tanrı'nın bilgeliği uyarınca Tanrı'yı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Tanrı iman edenleri saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu. Yahudiler doğaüstü belirtiler ister. Greklerse bilgelik arar. Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüz karası, öteki uluslarda saçmalık sayarlar. Oysa Mesih çağrılmış olanlar için, ister Yahudi ister Grek olsun, Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir. Çünkü Tanrı'nın saçmalığı insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı'nın zayıflığı insan gücünden daha güçlüdür. Amin. Rabbin sevgili ev halkı, Diriliş Bayramı'na yaklaştığımız bu dönemde yine çarmıha odaklanmaya devam ediyoruz. Geçen iki hafta boyunca bunu yapmıştık ve kalan bu iki hafta boyunca da yine Mesih'in çarmıhına odaklanmaya devam edeceğiz. Geçen iki haftada Filipililer ve Matta kitaplarındaki ayetlere işte bu yüzden bakmıştık. Çünkü çarmıh biz kurtulmakta olanlar için Tanrı'nın gücüdür. Çarmıh biz kurtulmakta olanlar için Tanrı'nın gücüdür. Evet, bize Korintliler mektubunda bunu söyleyen Pavlus, bakın Romalılar mektubunda da şunu söylüyor: çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür. Kısacası, üçlü birlik Tanrısı insanların gözünde zayıflığı, ölümü ve utancı simgeleyen çarmıhı alıp bunu kendi gücünü sergilediği, günahlarında ölü olan insanlara yaşam verdiği ve uğruna sevinç ve gurur duyulması gereken bir şeye çevirmiştir. Bakın, arkamda çarmıhı görüyorsunuz. İnsanlar bu çarmıha baktığında gördükleri şeylerle, bir imanlının artık bu çarmıha baktığında gördüğü ve hatırladığı şeyler artık tamamen farklı. Çünkü bunu yapan Tanrı'nın kendisidir. Bugün bizler çarmıh sembolünü kıvançla duvarlarımızda taşıyoruz ya da farklı bir şekilde aksesuarlarla, küpe olsun, takı olsun, dövme olsun, bu tarz şeylerle bunu sergiliyoruz kendi vücudumuzda. Çünkü biz çarmıhtan gurur duyuyoruz. Ama nasıl oluyor ki Roma İmparatorluğu döneminde suçluların bir idam yöntemi olan bu cihaz, bu odun parçası, bu tahta parçası nasıl oluyor da kimileri için bugün umudunu bağladığı, hayatının merkezine koyduğu bir şeye dönüşüyor? İşte bugün buna bakacağız kardeşler. Sevgili kardeşler, bugün bakacağımız pasaj yine Mesih'in çarmıhının neden iman hayatımızın tam merkezinde olması gerektiğini ve bu dünyanın bilgeliğine göre değil ama Tanrı'nın kendi sözüne göre neden yaşamamız gerektiğine bakacağız. Ve bugünkü pasajımızda şu iki noktayla bakacağız. Bugün üç nokta yok, bugün iki nokta var sadece. Birincisi çarmıhın bilgeliği ve ikincisi insanın bilgeliği. Çarmıhın bilgeliği ve insanın bilgeliği. Birkaç ay önce hatırlarsanız önce 2. Korintlilere, daha sonra 1. Korintlilere bakmıştık. Kısaca birer bölüm şeklinde bütün mektubu yapmamıştık. O dönemde Korint Kilisesi'nin durumundan bahsetmiştik. Ancak hatırlamayanlar için kısaca yine özetlemek gerekirse Korint şehri kardeşler, Roma İmparatorluğu döneminde oldukça önemli bir şehirdi. Korint şehri emekli askerlerin, tüccarların, kölelerin ve putperest tapınakların şehriydi. Bu şekilde biliniyordu. Ve Korint'teki kilisede hem Grekler hem de Yahudiler bir arada yaşamaktaydı. Ancak bu kilisede oldukça fazla sorun olduğunu okuyoruz. Bu kilisenin içinde sahte elçilerden tutun da ölümden sonra yaşamın olmayacağını iddia eden sözüm ona Hristiyanlar Tölüç'ü kaçırtan birçok sıkıntılar ortaya çıkarmaktaydı. Ve bunun üstüne bakın 1. bölüm 11-12'de ne tarz bir sorun olduğunu okuyoruz. Kardeşlerim, Chloe'nin ev halkından aranızda çekişmeler olduğunu öğrendim. Şunu demek istiyorum. Her biriniz ben Paulus yanlısıyım, ben Apollos yanlısıyım, ben Kefas yanlısıyım ya da ben Mesih yanlısıyım diyormuş. Yani kilisenin içinde aynı zamanda çok ciddi bir bölünme, çok ciddi bir kamplaşma olduğunu görüyoruz. İşte tam olan biten bunca şeyin arasında Paulus Korintlilere 3 mektup yazıyor ve biz bugün kutsal kitapta bu 2 mektubu okuyoruz. Sevgili kardeşler, 1. Korintliler mektubunun bizlere çok önemli bir gerçeği hatırlattığını lütfen görelim. Çünkü Mesih İsa'nın müjdesi yalnızca imanlı olmayanların duyması gereken bir mesaj değildir. Tekrar edeyim. Müjde sadece imanlı olmayanların duyması gereken bir mesaj değildir. Müjde aynı zamanda imanlı olanların sürekli tekrar ve tekrar duyması gereken bir mesajdır. Bakın bu okuduğumuz ayetleri 1. Korintliler 1:18-25'i Paulus imanlı olmayanlara yazmıyor. Paulus bir kiliseye yazıyor. Bunu imanlılara yazıyor. İmanlı olanlara Mesih'in müjdesini ve Tanrı'nın gücü olan çarmıhı hem mektubun en başında 1. bölümde hem de mektubun en sonunda 15. bölümde tekrar ve tekrar hatırlatıyor. Peki neden imanlıların müjdeyi sürekli duyması gerekmekte? İmanlıların bu mesajı sürekli duyması gerekmesinin nedeni bizlere kendimizi kim olduğunu hatırlatmamız ihtiyacımızdır kardeşler. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Müjde sayesinde bunu hatırlıyoruz ve kime ait olduğumuzu hatırlıyoruz. Ve yine müjde sayesinde günahtan kaçmamız gerektiğini hatırlıyoruz. Kurtarıcımıza benzer yaşamlar sürmemiz gerektiğini hatırlıyoruz. Müjde bizlere umudumuzun nerede olduğunu hatırlatıyor. Ve bu sayede geleceğimizin nerede olacağını da, bizi gelecekte ne beklediğini de. Eğer müjdeyi hayatlarımızın merkezine tam anlamıyla koymayı başarırsak, en küçük sorunlardan tutun da hayatınızda yaşadığınız en büyük problemlere kadar çok farklı bir tutumla uğraşacağınızı, mücadele edeceğinizi göreceksiniz. Çünkü müjdenin hayatlarımızın tam merkezinde olması bizlerin hayata bakışını tamamen baştan sona değiştirmektedir. Filipililer mektubunda da okuduğumuz üzere, öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman söz dinlediğiniz gibi, yalnız ben aranızdayken değil ama şimdi yokluğumda kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla sonuca götürmek için daha çok gayret edin. Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır. İşte bizlerin de kendi kendimizi kurtarmak için değil, çünkü lütufla kurtulduk, ama Mesih İsa'ya benzemek için daha çok gayret etmemiz gerektiğini okuyoruz ve bu yüzden müjdeyi her hafta sürekli duymamız gerekiyor. Çünkü Davut'un da dediği gibi, çünkü yaşam kaynağı sensin. Senin ışığınla aydınlanıyoruz. Paulus kilise içindeki ayrılıklardan hemen bahsettikten sonra bugünkü pasajımıza geliyoruz kardeşler. Çünkü Paulus'un kilise içinde sorun yaşayan imanlılara vermek istediği tek bir mesaj var. Müjde. Çarmıhın müjdesi. O yüzden biz de o zaman 18. ayetten başlayarak vaazımızın ilk noktasına bakalım. Çarmıhın bilgeliği. Sevgili kardeşler, Korintliler 1. bölüm 18. ayet birçok açıdan çok önemli bir ayettir. Geçen hafta hatırlarsanız eğer Matta 10. bölüm 34. ayette ne söylemiştik, ne konuşmuştuk? Çarmıh söz konusu olunca dünya iki gruptan oluşuyor. Bir üçüncü, dördüncü, beşinci grup yok. Sadece iki gruptan oluşuyor. Paulus Mesih'in çarmıhına bakan tüm dünyanın yalnızca iki şey gördüğünü söylüyor. Birisi çarmıha baktığında saçmalık, yüz karası, bir skandal görüyor. Ama diğer taraf çarmıha baktığında kendi kurtuluşunu, kendi geleceğini, kendi umudunu görüyor. Ve nasıl olur da bir grup insan çarmıha baktığında yalnızca 2000 yıl önce çarmıha gerilmiş Romalı askerler tarafından eziyet görmüş bir suçlu görürken, nasıl diğer bir grup insan da Tanrı'nın sevgisinin, sadakatinin ve bilgeliğinin bir işaretini görüyor. Herkes aynı şeye bakarken nasıl olur da birbirine bu kadar zıt fikirler ortaya çıkabiliyor? Bunun nedeni çarmıhın mesajıdır. Çünkü çarmıh kimsenin kendi bilgeliğiyle kurtulamayacağını, Tanrı'nın önünde herkesin mahkum edilmiş bir günahkar olduğunu ve herkesin Tanrı'nın haklı gazabına maruz kalacağını duyurur. İşte bu gerçeği reddedenler çarmıhın bilgeliğini de reddederler. Sadece reddetmekle kalmazlar. Bu gerçeği açığa çıkaran çarmıhtan kimileri öyle bir nefret eder ki çarmıha düşman bir şekilde yaşarlar. Bu yüzden Tanrı'nın bilgeliği yerine kendi bilgeliklerine bel bağlarlar. Çünkü Tanrı'nın yardımı olmadan iyi ve doğru olduklarına inanmak isterler. Tanrı'dan ayrı bir bilgeliğe varacaklarına inanırlar. Çünkü bilgeliği Tanrı'dan ayrı bir şekilde arama arzusu aslında insanın en temelinde olan bir istek. İnsanın günahının en temelinde olan bir karakteristik özellik. Havva elmayı neden yedi hatırlıyor musunuz? Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi, yanındaki kocasına verdi, o da yedi. Peki Adem bahçesine atılan insanlığın neden Babil'de kendilerine bir kule yapmak istediğini hatırlıyor musunuz? Bu kule sayesinde göklere erişeceklerdi. Tanrı gibi olacaklardı. Çünkü Tanrı'ya ait olan bilgelik ve görkem insanın en büyük arayışıdır kardeşler. İşte bugün de çarmıha bakıp Tanrı'nın bilgeliğini reddeden insanlar aynı sebepten oturup bunu reddetmişlerdir. Çünkü çarmıh onlara kendilerini kurtarmakta yetersiz olduğu gerçeğini göstermektedirler. Çünkü çarmıh insanlara bir kurtarıcıya ihtiyaçları olduğunu gösterir. Ama bazıları kendilerine iyi ve doğru olduğuna inanmakta öylesine kendilerini ikna etmişlerdir ki Tanrı'nın bilgeliği yerine insanın bilgeliğini tercih ederler. Ancak 1. bölüm 18. ayetin diğer önemli bir özelliği de kardeşler, bizlere bu iki grubun doğası hakkında bir bilgi verdiğidir değil mi? Nedir bu bilgi aldığımız bu iki grubun doğası hakkında? Bu gruplardan biri mahva giderken diğerleri kurtuluşa gitmektedir. Bu bir argüman kazanma ya da kimin kimden üstün olduğu tartışması değildir. Bu ölüm ve yaşam arasında keskin bir çizgidir. İşte çarmı herkesin önüne bu gerçeği olduğu gibi koymaktadır. Bu ölüm ve yaşam arasında keskin bir çizgidir. Ve bu gerçek bazen çok rahatsız edici olabilmektedir. 19. ayette ise Pavlus Yeşaya 29'dan alıntı yapıyor. O ayeti hatırlayalım kardeşler. 19. ayeti tekrar hatırlayalım. Nitekim şöyle yazılmıştır. Bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim, akıllıların aklını boşa çıkartacağım. Korinç şehrinin belki de Roma İmparatorluğu'nda yaşayan herkesin en değerli saydığı şey neydi? Bilgiydi. Roma döneminde özellikle Yunan felsefesinin etkisiyle aranan en değerli şey bilgiydi. Yani insanların bilgeliğini ve burada bu ayette kutsal kitap ne söylüyor? Ben bu bilgeliği yok edeceğim. Pavlus'un Yeşaya 29'dan alıntı yapması bir tesadüf değil. Neden bir tesadüf değil biliyor musunuz? Çünkü Pavlus kendisinden 700 yıl önce yaşamış bir peygamberden alıntı yaparken aslında Yeşaya bu sözleri 700 yıl önce aynı durumda olan bir gruba yazıyor. Yani Pavlus 700 yıl önce yaşamış Yeşaya'nın sözlerini alıp 700 yıl sonra kendi döneminde uygularken aslında hiçbir fark görmüyoruz. Bakın Yeşaya 13. ayette sadece bir ayet öncesinde Rabbimiz kendi halkına ne söylüyor? Rab diyor ki bu halk bana yaklaşıp ağızlarıyla dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Benden korkmaları da insanlardan öğrendikleri buyrukların sonucudur. Onun için ben de bu halkın arasında yeni bir harika, evet şaşılacak bir şey yapacağım. Bilgelerin bilgeliği yok olacak, akıllının aklı tutulacak. Tanrı'nın kendisi yerine Mısır'a güvenen, Yahuda krallığına bu sözleri söyleyen Tanrı'nın kendisi, Tanrı'nın sözlerini 700 yıl sonra Pavlus almış ve kendi kontekste, kendi bağlamına uygulamıştır. Çünkü Tanrı'nın gerçekliği zaman ve mekandan kopuk, her zaman gerçektir. 20 ve 21. ayetlerden başlayarak Pavlus'un net bir tavır değişikliğine gittiğini görüyoruz. Çarmıhın yalnızca Tanrı'nın gücünün bir tezahüratı olmadığını ama çarmıh bildirisini saçmalık sayan sözüm ona bilgilerin tam aksine Tanrı'nın bilgiliği karşısında ne kadar yetersiz ve saçma bir durumda olduğunu ortaya çıkardığını görüyoruz. Hele ki 21. yüzyıl modern, postmodern insan, öyle değil mi? Çünkü bu dönemde herkes her şeyi biliyor. Ve her şeyi bilmediği herhangi bir bilgiyi de mutlaka elde edebileceğine inanıyor. Lakin 2000 yıl önce de durum hiç farklı değildi. 2000 yıl önceki insan da tam olarak buna inanmıştı. Tam olarak bunu iddia ediyordu. Yani 2000 yıl sonra güneşin altında değişen hiçbir şey yok. İşte bu yüzden Pavlus zaman ve mekan içinde kısıtlı bir kapasiteye sahip olan insanoğlunun zaman ve mekandan özgür, her şeye gücü yeten, her yerde olabilen, her şeyi yapabilen ve her şeyi kadir Tanrı'yı kavrama çabası karşısında 20. ayette şunu söyler. Tanrı dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? Kısacası Pavlus Korintlilere şunu söylüyor kardeşler. Aynı şeyi daha ne kadar deneyeceksiniz? İster Yahudi bir din adamı olun, ister Grek bir filozof olun. Günaha tutsak olan bu dünyada sadece tek bir kurtuluş vardır. O da çarmıha gerilmiş olan Mesih'tir. Çarmıha gerilmiş Mesih'in müjdesi bize ne yapmamız gerektiğini söyleyen iyi bir öğüt ya da yalnızca Tanrı gücünün sembolü değildir. Tanrı'nın gücünün kendisidir. Bizleri pençeleri arasında tutan ölümün ve günahın gücünden kurtarabilecek tek mesaj çarmıhtır. Başka hiçbir adda kurtuluş yoktur. Mesih'in kendisine bile ne dendiğini hatırlayalım. Mesih'e ne demişlerdi? İncil'lerde bunu okuyoruz. Markus 3'te Mesih'e aklını kaçırmış olmalı dediler defalarca, öyle değil mi? Ve vali Festus'un önüne çıkan Pavlus'a ne dendiğini hatırlıyor musunuz? Pavlus, 1. Korintliler yazan Pavlus'a. Festus şunu diyor. Pavlus bu şekilde savunmasını sürdürürken Festus yüksek sesle "Pavlus çıldırmışsın sen. Çok okumak seni delirtiyor." dedi. İnsanların bütün gururlanmalarına ve böbürlenmelerine karşın yürekten şefkatli ve alçak gönüllü olan Tanrı, iman edenleri saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu. Çünkü İsa'nın dediği gibi, sağlamların değil hastaların hekime ihtiyacı var. "Gidin de ben kurban değil merhamet isterim" sözünün ne anlama geldiğini öğrenin. "Çünkü ben doğru kişileri değil günahları çağırmaya geldim" diyor Mesih İsa. Çünkü Tanrı yüreği alçak gönüllü olanlara yakındır. Rabbin sevgili kilisesi, dünyanın saçma saydığı müjdeyle kurtulduyuz. Ve her gün Mesih'e daha çok benzemek için kutsal ruhla ve Rabbin sözüyle değiştiriliyorsunuz. Ancak bu dünya kurtarıcımıza ve onun öğrencilerine karşı nasıl karşı çıkıyorsa, bir gün sizin de karşınıza büyük bir gururla ve kibirle karşınıza dikildiği zaman siz ne yapacaksınız? Filipililer 1:29-30'da şunu okuyoruz. "Çünkü Mesih uğruna size yalnız Mesih'e iman etmek değil, daha önce de bende gördüğünüz ve hala sürdürdüğümü duyduğunuz zorlu çabanın aynısını göstererek Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığı da verildi." Mesih İsa kendisine ait olanları günahın ve ölümün gücünden özgür kılabilmek için birçok aşağılanmaya dayanmış, daha sonra da çarmıhta utanç dolu bir ölümü kabul etmiştir kardeşler. Tanrı kendisini bizim için feda etmiştir. Bizleri Baba Tanrı ile barıştırmış ve bizlere yeni yaşamlar vermiştir. Öyleyse sevgili kardeşler, sizler Mesih'in çağrılığından herhangi bir şekilde hiç utanıyor musunuz? Çağrı uğruna acı çekmeyi kazanç sayıyor musunuz? Vaazımızın ikinci noktası, yani insan bilgeliği. Pavlus'un özellikle 22. ayetten itibaren üzerinde durduğu bir konudur. Lütfen 1. bölüm 22. ayeti açalım ve 22-25'i tekrar hatırlayalım. Yahudiler doğaüstü belirtiler ister. Greklerse bilgelik arar. Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz. Yahudiler buna yüz karası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar. Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için ister Yahudi ister Grek olsun, Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir. Çünkü Tanrı'nın saçmalığı insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı'nın zayıflığı insan gücünden daha güçlüdür. Yahudilerin bir belirti beklentisi kutsal kitabın neredeyse her yerinde karşımıza çıkıyor. Eminim birkaç tane siz şu an hatırlıyor olabilirsiniz ama ben size birkaç örnek vereceğim. Örneğin Musa. Tanrı ona mucizevi şekilde göründüğü halde Musa elindeki değneğin yılan olduğu belirtisini alana kadar Tanrı'nın isteğini yapmaya hiç de istekli değildi. Ya da hakimler döneminde yaşamış Gideon'u hatırlayın. Gideon Tanrı'nın meleğiyle konuştuğu halde bakın Tanrı'ya şunu söylüyor. Benden hoşnutsan benimle konuşanın sen olduğuna dair bana bir belirti göster. Ya da daha yakın zamana gelelim. Vaftizci Yahya'nın babası Zekeriya'ya bakalım. Zekeriya tapınağın içinde bir melekle konuşurken dahi meleğin söylediklerine inanmıyor ve ondan bir belirti istiyor. Ve bundan dolayı Yahya doğana kadar Zekeriya konuşamıyor. Kısacası Tanrı Yahudilere kendi halkına sürekli belirtiler ve işaretler veriyor aslında. Ama buna rağmen sürekli Tanrı'yı inkar ediyorlar. Ama Korint'teki Yahudiler hala aynı söylemi sürdürmekteler. Eğer Tanrı bize gerekli belirtileri verirse biz müjdeye inanacağız diyerek hala aynı şeyi iddia ediyorlar. Peki Grekler, onların durumu farklı mı? En önemli istekleri bilgelik arayışlarında. Ama bilgelik kaynağını reddediyorlar. Süleyman'ın yazdığı gibi, çünkü bilgeliğin kaynağı Rab'dir. Onun ağzından bilgi ve anlayış çıkar. Kutsal kitap Süleyman özdeyişleri, Vaiz, Yaşaya, Eyüp gibi birçok bilgelik kitaplarıyla dolu. Birçok bilgelik sözleriyle dolu. Ama onların hiçbiri bu bilgeliği öğrenmeyi arzu etmediler. Ancak başka her türlü yola saptılar ve her türlü kaynaktan beslendiler. Ama bir tek kutsal kitabı okumadılar. Bir tek kutsal kitabın bilgeliğini reddettiler. Yani ne Yahudi ne de Grekler hiçbiri aslında isteklerinde ne samimi ne de dürüsttüler. Çünkü onlar gerçeğin bilgisini değil kendi arzularını doyuran ve kendi gerçekliğine uyan bir bilgelik arıyorlardı. Pavlus buna nasıl cevap veriyor? Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz. Yahudiler açıkça Tanrı'yı sınamanın günah olduğunu bildikleri halde bir belirti isterlerken müjdeyi, çarmıhı bir skandal olarak görürler. Grekçe kullanılan kelime tam olarak bu. Skandal. Yüz karası olarak çevrilen. Yahudiler için bu skandal ama yaptıkları hiçbir şey yanlış değil. Grekler bilgelik peşindeymiş gibi gözükerek bilgi olduklarına kendilerine inandırırlar ama kutsal kitapta yazılan hiçbir şeye tenezzül dahi etmezler. Çünkü inandıkları onca tanrı arasında bir tek yaşayan Rabbin sözü saçmalıktır. Onlarca tanrının sözü doğruyken bir tek yaşayan Rabbin sözü saçmalıktır Grekler için. Çünkü istedikleri tanrının doğruluğu değil ama insan doğruluğudur. Bakın 1. Korintliler 2.14'te ne okuyoruz? Doğal kişi Tanrı'nın ruhu ile ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhla değerlendirildikleri için bunları anlayamazlar. Fakat insan için imkansız olanı Tanrı kendisi Mesih İsa aracılığıyla gerçekleştirdi. Yine 1. Korintliler'de pasajımızda okuduğumuz gibi Mesih çağrılmış olanlar için ister Yahudi ister Grek olsun Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir. Artık bu yeni bir topluluktur. İster bu kişiler Grek olsun geçmişte, ister bu kişiler Yahudi olsun, artık toplandıkları tek bir yer vardır. Tanrı'nın bilgeliği altında. Artık eski bilgeliklerin kaynağından değil ama gerçek, tek ve doğru kaynaktan beslenmeye başlarlar. Çünkü Tanrı'nın saçmalığı insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı'nın zayıflığı insan gücünden daha güçlüdür. Tanrı'nın çarmıha gerilmiş Mesih İsa aracıyla sergilediği gücü ve bilgeliği aslında insanın beklentisinin tam tersidir. Tanrı nasıl olur da böyle bir bilgelik ikrarında bulunur? Tanrı nasıl olur da çarmıhta ölen bir insanla kendi bilgeliğini açığa çıkardır? 40 yıl düşünsek böyle bir simgeyi düşünemeyiz. 40 yıl düşünsek Tanrı'nın böyle çalışacağı aklımıza gelmez. Ama Tanrı bu yolla kendi bilgeliğini göstermiştir. Çünkü Tanrı'nın zayıflığı bizim en güçlü halimizden bile daha güçlüdür. Çünkü Tanrı'nın saçmalığı bizim en zeki, en bilgeli olduğumuz andan bile daha doğrudur, daha bilgedir. İşte bu yüzden Tanrı'ya kurtuluşumuz için güvenebiliriz. İşte bu yüzden Tanrı'ya kurtuluşumuz için umut bağlayabiliriz. Çünkü Luka'da da dediği gibi İsa Mesih'in, insanlar için imkansız olan Tanrı için mümkündür. Bakın Davut Mezmur 144'te bizim doğamızı bize çok güzel hatırlatıyor. Ya Rab, insan ne ki onu gözetesin? İnsan soyu ne ki onu düşünesin? İnsan bir soluğu andırır. Günleri geçici bir gölge gibidir. Bu yüzden sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin. İşte bu yüzden Tanrı'ya güvenin. İşte bu yüzden onunla övünün. O kurtuluşumuzun kaynağı ve kayasıdır. Sevgili kardeşler, bugün kendimizi çok benzer bir durumda buluruz, öyle değil mi? Paulus 700 yıl önce, kendisinden 700 yıl önce yaşamış bir peygamberliğin sözlerini alıp kendi dönemine uyguluyor. Ve biz bu sözleri 2000 yıl sonra alıp kendi dönemimize uygulayabiliriz. Yani 2700 yıl boyunca aynı prensibin hala geçerli olduğunu görüyoruz. Çünkü insanlar aynı hatayı tekrar etmekte. Ve Rabbin buna cevabı hiçbir zaman değişmemekte. Her zaman Rabbin cevabı müjdedir. Her zaman Rabbin cevabı çarmıhtır. Çünkü çarmıhla ilgili bildiri zaman içinde değişmez. Kültüre göre değişmez. Beklentilere göre değişmez. İnsan ne kadar bilgi olduğunu düşünürse düşünsün, hangi çağda yaşarsa yaşasın, çarmıha girmiş olan Mesih dışında başka bir bilgelik kaynağı bulamaz. Bu yüzden sevgili kardeşler, çarmıha odaklanıp, çarmıha bakıp yaşayalım. Çarmıhı hayatlarımızın merkezine koyalım. Onunla gurur duyalım, utanmayalım ama gurur duyalım. Mesih sayesinde sonsuz yaşama kavuşacağımızı unutmayalım. Mesih'in çocukları olduğumuzu hatırlayalım. Eğer hala Mesih'e ait değilseniz ruhun sözlerine kulak verin. Ruh ve gelin gel diyorlar. İşiten gel desin. Susayan gelsin. Dileyen yaşam suyundan karşılıksız alsın. Baba, Oğul ve Kutsal adıyla. Amin.